Ayrım 17, sayfa 207. 47. Kamerlengo Carlo Ventresca az zamanı olduğunu bildiği halde yavaş yavaş yürüyordu. Açılış duasını yapmadan önce düşüncelerini toparlamak için yalnız kalmaya ihtiyacı vardı. Çok fazla şey oluyordu. Kuzey kanadında tek başına yürürken son 15 günün mücadelesinin ağırlığını kemiklerinde hissediyordu. Kutsal görevlerini harfi harfine uygulamıştı. Vatikan geleneklerine göre Papa'nın ölümünden sonra Kamerlengo, parmaklarını Papa'nın şah damarına yerleştirip nefesini dinleyerek ve sonra Papa'nın ismini 3 kez söyleyerek vadesinin dolduğunu şahsen doğrulamıştı. Kanuna göre otopsi yapılmıyordu. Sonra Papa'nın yatak odasını mühürlemiş, papalığa ait balıkçı yüzüğünü yok etmiş, kurşun mühürler yapmak için kullanılan kalıbı parçalamış ve cenaze törenini düzenlemişti. Bunlar yapıldıktan sonra kardinaller toplantısı hazırlıklarına başlamıştı. Kardinaller toplantısı diye düşündü. Son engel. Hristiyan alemindeki en eski geleneklerden biriydi. Günümüzde kardinaller toplantısının sonucu genellikle başlamadan önce bilindiği için yöntemin modası geçmiş olduğu söyleniyordu. Seçimden çok bir gösteriydi. Fakat Kamerlengo bunun sadece bilgi eksikliğinden kaynaklandığını biliyordu. Kardinaller toplantısı bir seçim değildi. Bu eski ve mistik bir güç transferiydi. Ebedi bir gelenekti. Gizlilik, katlanmış kağıt parçaları, oy pusulalarının yakılışı, eski kimyasalların karışımı, duman işaretleri. Kamerlengo, 13. Gregory revaklarından yaklaşırken, Kardinal Mortati'nin paniğe kapılıp kapılmadığını merak etti. Mortati, elbette Preferiti'nin kaybolduğunu fark etmişti. Onlar olmadan, oylama bütün gece devam edebilirdi. Kamerlengo, Mortati'nin büyük seçmen olarak atanması iyi bir tercihti diye kendi kendini inandırdı. Özgür düşünceli bir adamdı ve aklından geçenleri söyleyebiliyordu. Bu gece, kardinaller toplantısının bir lidere her zamankinden daha çok ihtiyacı olacaktı. Kamerlengo, papalık merdivenlerinin en üstüne çıktığında hayatının uçurumunda duruyormuş gibi hissetti. Buradan bile aşağıdaki Sistine Şapeli'nden gelen faaliyet gürültülerini, 165 kardinalin endişeli konuşmalarını duyabiliyordu. 161 kardinal diye düzeltti. Bir an için Kamerlengo, cehenneme doğru dikine düştüğünü, insanların bağırdığını, alevlerin onu yuttuğunu, gökyüzünden taş ve kan yağdığını düşledi. Ve sonra derin bir sessizlik. Çocuk uyandığında cennetteydi. Etrafındaki her şey beyazdı. Işık göz kamaştırıcı ve berraktı. Bazıları, 10 yaşında bir çocuğun cenneti anlamayacağını söylese de, genç Carlo Ventresca, cenneti çok iyi anlıyordu. Şu anda cennetteydi. Başka nerede olacaktı? Yeryüzündeki kısa ömründe Tanrı'nın haşmetini hissetmişti. Gürültülü borulu orklar, yüksek kubbeler, şarkıda yükselen sesler, vitray, parıldayan bronz ve altın. Carlo'nun annesi, Maria, onu her gün ekmek ve şarap ayinine götürüyordu. Kilise, Carlo'nun eviydi. Carlo, neden her gün Kudas'a geliyoruz diye sordu. Aslında hiç de umurunda değildi. Annesi, çünkü Tanrı'ya geleceğime söz verdim diye cevapladı. Ve Tanrı'ya verilen söz, sözlerin en önemlisidir. Tanrı'ya verdiğin sözden asla dönme. Carlo, Tanrı'ya verdiği sözden asla dönmeyeceğini annesine söz verdi. Annesini dünyadaki her şeyden daha çok seviyordu. Annesi onun kutsal meleğiydi. Annesi bundan hiç hoşlanmasa da bazen ona Maria Benedetta, kutsal Meryem diyordu. Annesi dua ederken yanında diz çökerek teninin tatlı kokusunu içine çekiyor ve tesbih çekerken çıkardığı mırıltıları dinliyordu. Yüce Meryem, Tanrı'nın annesi, biz günahkarlar için dua et, şimdi ve ölüm saatimizde. Babasının o doğmadan önce öldüğünü bilen Carlo, babam nerede diye sorardı. Annesi her zaman artık senin baban Tanrı diye cevap verirdi. Sen kilisenin çocuğusun. Carlo bundan hoşlanırdı. Annesi, ne zaman korkarsan derdi, artık babanın Tanrı olduğunu hatırla. Seni gözetecek ve sonsuza dek koruyacak. Tanrı'nın senin için büyük planları var Carlo. Çocuk, onun haklı olduğunu biliyordu. Şimdiden Tanrı'yı iliklerinde hissediyordu. Kan, gökyüzünden yağan kan, sessizlik, sonra cennet. Onun cenneti. Carlo, göz kamaştırıcı ışıklar söndüğünde, aslında Santa Clara Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde olduğunu öğrendi. Carlo, annesiyle birlikte katıldığı Kudas'ın yapıldığı şapele, teröristlerin attığı bombadan sağ kurtulan tek kişiydi. Carlo'nun annesi dahil 37 kişi ölmüştü. Gazeteler, Carlo'nun kurtuluşundan Aziz Francis mucizesi olarak söz etmişlerdi. Carlo, bilinmeyen bir nedenden ötürü patlamadan sadece saniyeler önce annesinin yanından ayrılmış ve Aziz Francis'in hikayesini anlatan bir goblene bakmak için korumalı bir nişin içine girmişti. Carlo acıdan sayıklıyordu. Kilisenin sırasına diz çökmüş, ona öpücük gönderen annesini hala görebiliyordu. Sonra sarsıcı bir gürültüyle hoş kokulu teni ondan ayrılıyordu. Hala insanlığın kötülüğünü yaşıyordu. Kan aşağı doğru yağıyordu. Annesinin kanı, kutsal Meryem'in. Annesi ona, Tanrı seni sonsuza dek gözetecek ve koruyacak demişti. Ama Tanrı şimdi neredeydi? Sonra sanki annesinin inancının sözlü bir göstergesi gibi bir papaz hastaneye gelmişti. Bu bir piskopostu. Carlo için dua etti. Aziz Francis mucizesi. Carlo iyileştiğinde piskopos onu başkanlık ettiği katedrale bağlı küçük bir manastıra yerleştirdi. Carlo keşişlerle birlikte yaşadı ve ders verdi. Hatta yeni koruyucusunun papaz yardımcısı oldu. Piskopos Carlo'nun devlet okuluna girmesini önerdi ama Carlo reddetti. Yeni evinden daha fazla memnun olamazdı. Artık gerçekten Tanrı'nın evinde yaşadığını biliyordu. Carlo her gece annesi için dua etti. Tanrı'nın beni kurtarmasının bir sebebi vardı diye düşünüyordu. Sebep ne? Carlo 16 yaşına geldiğinde İtalyan kanunlarına göre 2 yıl yedek subaylık eğitimi alması gerekiyordu. Piskopos Carlo'ya eğer ilahiyat fakültesine girerse bu görevden muaf tutulacağını söyledi. Carlo papaza ilahiyat fakültesine girmeyi planladığını ama önce kötülüğü anlaması gerektiğini söyledi. Piskopos anlamadı. Carlo eğer hayatını kilisede kötülükle savaşarak geçirecekse önce onu anlaması gerektiğini söyledi. Kötülüğü anlamak için ordudan daha iyi bir yer düşünemiyordu. Ordu silah ve bomba kullanıyordu. Kutsal annemi bir bomba öldürdü. Piskopos onu bu fikrinden caydırmaya çalıştı ama Carlo kararını vermişti. Piskopos, dikkatli ol evladım demişti ve geri döndüğünde kilisenin seni beklediğini unutma. Carlo'nun 2 yıllık askerlik hizmeti korkunçtu. Carlo'nun gençliği sessizlik ve düşünceyle geçmişti. Ama orduda düşünmek için sessizlik yoktu, sonsuz bir gürültü vardı. Her yerde kocaman makineler vardı, bir an bile huzur yoktu. Askerler haftada bir gün kışlalarda Kudas'a gitselerdi, Carlo asker arkadaşlarının hiçbirinde Tanrı'nın varlığını hissedememişti. Akılları Tanrı'yı anlayamayacak kadar karışıktı. Carlo yeni hayatından nefret ediyordu ve eve dönmek istiyordu. Ama sonuna kadar gitmeye kararlıydı. Henüz kötülüğü anlamamıştı. Silah kullanmayı reddetti. Bu yüzden ordu ona tıbbi helikopter kullanmayı öğretti. Carlo sesten ve gürültüden nefret ediyordu ama en azından bu onun gökyüzünde uçmasını ve cennetteki annesine daha yakın olmasını sağlıyordu. Pilotluk eğitiminin paraşütle atlamayı da içerdiğini öğrendiğinde Carlo korkmuştu ama başka seçeneği yoktu. Tanrı beni korur diye düşündü. Carlo'nun ilk paraşüt atlayışı hayatındaki en keyifli fiziksel deneyimdi. Tanrı ile uçmak içindi. Carlo'ya yetmiyordu. Sessizlik, süzülüş, yeryüzünün üstünde beyaz bulutlar arasında annesinin yüzünü görmek. Tanrı'nın senin için planları var Carlo. Carlo askerden döndükten sonra ilahiyat fakültesine girmişti. Bu 23 yıl önceydi. Şimdi ise Camerlengo Carlo Ventresca papalık merdivenlerinden inerken onu bu olağanüstü dönüm noktasına getiren olaylar zincirini anlamaya çalışıyordu. Tüm korkuları geride bırak dedi kendine ve bu akşamı Tanrı'ya ada. Artık Sistine Şapeli'nin 4 İsviçreli muhafız tarafından beklenen bronz kapısını görebiliyordu. Muhafızlar sürgüyü çekerek kapıyı açtılar. İçerideki tüm başlar döndü. Camerlengo önündeki siyah cübbelere ve kırmızı kuşaklara baktı. Tanrı'nın onun için yaptığı planı anladı. Kilisenin kaderi onun elindeydi. Camerlengo istavroz çıkartarak eşikten adımını attı. 48. BBC muhabiri Günter Glick, San Pietro Meydanı'nın doğu ucundaki BBC yayın istasyonu karavanında oturmuş terlerken kendisine görevi veren editöre küfrediyordu. Glick'in aylık ilk haberi en büyük övgüleri zengin, ustaca, güvenilir aldığı halde şimdi Vatikan şehrinde Papa nöbeti tutuyordu. Kendine BBC için haber yapmanın British Tatler için asparagas haber uydurmaktan çok daha fazla saygınlık kazandırdığını hatırlattı ama yine de onun habercilikten anladığı bu değildi. Glick'in görevi basitti. Onur kıracak kadar basitti. Bir grup yaşlı hıyarın gelecek hıyar başını seçmelerini bekleyecek, sonra da dışarı çıkıp arka plandaki Vatikan'ın önünde 15 saniyelik canlı yayın kaydını yapacaktı. Muhteşem. Glick, BBC'nin hala bu değersiz olayı çekmek için muhabirlerini dışarı gönderdiğine inanmıyordu. Bu akşam Amerikan kanalları burada görünmüyorlar. Elbette hayır. Çünkü adamlar bu işin doğrusunu yapıyorlardı. CNN'i seyrediyor, özetini çıkarıyor, sonra da kendi canlı haberlerini mavi bir ekran önünde çekerek gerçek görüntülü filmin üstüne bindiriyorlardı. Hatta MSNBC, stüdyonun içinde rüzgar ve yağmur makineleri kullanarak çekime gerçeklik katıyordu. Seyirciler artık gerçeği değil, eğlenceyi istiyorlardı. Glick ön camdan dışarı bakınca morali daha da bozuldu. Önünde yükselen görkemli Vatikan şehri, aklına koyunca insanın neleri başarabileceğini hatırlatıyordu. Yüksek sesle, ben hayatımda neyi başardım diye düşündü. Hiçbir şey. Arkasından gelen bir kadın sesi, "Öyleyse vazgeç," dedi. Glik yerinde sıçradı. Yalnız olmadığını neredeyse unutmuştu. Kameranın Jinita Makri'nin oturduğu arka koltuğa döndü. Kadın sessizce gözlüklerini parlatıyordu. Daima gözlüklerini parlatırdı. Jinita, Afrika-Amerikalı terimini tercih etse de siyahiydi. Biraz topluydu ve cin gibi akıllıydı. Ayrıca bunu unutmanıza asla izin vermezdi. Garip bir kadındı ama Glik ondan hoşlanıyordu. Ve elbette Glik onun arkadaşlığından faydalanabilirdi. Jinita, "Sorun nedir Gant?" diye sordu. "Burada ne yapıyoruz?" Gözlüklerini parlatmaya devam etti. "Heyecanlı bir olaya tanıklık ediyoruz." "Yaşlı adamların karanlık bir yere kilitlenmeleri heyecanlı mı?" "Cehenneme gideceğini biliyorsun değil mi?" "Zaten oradayım. Anlatsana." Annesi gibi konuşuyordu. "Ardımda bir iz bırakmak istiyorum." "British Tatler'a yazdın." "Evet ama ses getirecek bir şey değildi." "Ah hadi yapma. Kraliçenin uzaylılarla olan gizli seks hayatıyla ilgili çığır açıcı bir makale yazdığını duydum." "Teşekkürler." "Baksana işler düzeliyor. Bu akşam ilk 15 saniyelik televizyon tarihini yazacaksın." Glik homurdandı. Haber spikerini şimdiden duyabiliyordu. "Teşekkürler Gunther, harika bir haberdi." Ardından haber spikeri gözlerini devirecek ve hava durumuna geçecekti. Haber spikerliğini denemeliydim. Makri kahkaha attı. "Hiç deneyimin olmadan mı ve bu sakalla mı? Unut gitsin." Glik parmaklarını çenesindeki kızılımsı tüylerin arasında gezdirdi. "Beni daha zeki gösterdiğini düşünüyorum." Karavanın mobil telefonu çalarak Glik'i bir başka hayal kırıklığından kurtardı. Birden ümitlenerek "Belki de editörler arıyordur," dedi. "Yeni bir canlı çekim istiyor olabilirler mi sence?" "Bu hikaye için mi?" Marcy güldü. "Hayal kurmaya devam et." Glik telefona çıkarabildiği en iyi haber spikeri sesiyle cevap verdi. "Gunther Glik, BBC, Vatikan şehri." Hattaki adam ağır bir Arap aksanıyla konuşuyordu. "Dikkatle dinleyin," dedi. "Hayatınızı değiştirmek üzereyim." 49. Langdon ile Victoria gizli arşivlerin özel odasına açılan çift kanatlı kapının önünde duruyorlardı. Kemer altının mermer zemin üstündeki duvardan duvara halıları, tavandaki çocuk meleklerin yanından aşağı bakan kablosuz güvenlik kameralarıyla uyumsuz bir dekoru vardı. Langdon buna steril Rönesans diyerek yeni bir ad verdi. Kemerli girişin yanında küçük bronz bir tabela asılıydı. Vatikan Arşivi, Küratör Padre Jacques Tomaso. Peder Jacques Tomaso, Langdon kütüphane müdürünün ismini evdeki masasının üstünde duran red mektuplarından hatırlıyordu. "Sevgili Bay Langdon, üzülerek yazmakta olduğum bu red mektubunu..." "Üzülmek, yalan." Jacques Tomaso'nun devri başladığından beri Langdon, gizli Vatikan arşivlerine girebilen ve Katolik olmayan tek bir Amerikalıya rastlamamıştı. Tarihçiler ona Il Guardiano diyorlardı. Jacques Tomaso, yeryüzündeki en sert kütüphane müdürüydü. Langdon kapıları iterek açıp özel odanın kemerli kapısından içeri adımını atarken, Peder Jacques'i askeri üniforması, başında kaskı ve elinde bazukayla beklerken göreceğini tahmin ediyordu. Ama içerisi boştu. Sessizlik, yumuşak bir ışık. Arşivio Vaticano, hayatı boyunca kurduğu düşlerden biri. Langdon kutsal odayı gördüğünde ilk tepkisi utanmak oldu. Ne kadar saf bir romantik olduğunu anladı. Bu odayla ilgili yıllar boyunca kurduğu hayaller daha asılsız olamazdı. Eskimiş ciltlerle dolu tozlu raflar, mum ışığında ve vitray camlardan giren ışıkta arşiv çalışmaları yapan rahipler, yazmaları inceleyen keşişler hayal etmişti. Alakası yoktu. Oda ilk bakışta birisinin içeriye bir düzine duvar tenisi kortu yerleştirdiği, karanlık bir havaalanı hangarını andırıyordu. Elbette Langdon cam duvarların içinde ne olduğunu biliyordu. Bunları gördüğüne şaşırmamıştı. Isı ve rutubet eski tirşelerle parşömenleri aşındırıyordu. Bunun gibi sımsıkı kapalı kasalar, havadaki nemi ve doğal asitleri dışarıda tutan hava geçirmez odacıklar, uygun biçimde saklamak için şarttı. Langdon pek çok kez hava geçirmez kasalarda bulunmuştu ama onun için her seferinde huzursuzluk verici bir deneyim oluyordu. Oksijenin gözetmen kütüphaneci tarafından ayarlandığı, hava geçirmez bir kutuya girmekle ilgili bir rahatsızlığı vardı. Her bölmenin sonundaki zayıf ışıkla aydınlatılmış kasalar karanlık, hatta korkutucuydu. Langdon, her bir bölmenin karanlığında hayalet devler gibi görünen, üst üste yığılmış kitap dizilerinin tarihle dolu olduğunu hissetti. Bu, muazzam bir koleksiyondu. Victoria da büyülenmişe benziyordu. Dev şeffaf odacıklara sesini çıkartmadan bakarken Langdon'ın yanında duruyordu. Zaman kısıtlıydı. Langdon, loş odada kitap kataloğu, kütüphane koleksiyonunu listeleyen ciltli ansiklopedi aramak için vakit kaybetmedi. Odada birkaç bilgisayar terminalinin yanıp sönen ışığını görmüştü. Kitap sayısı kalabalık olmalı. Fihriste bilgisayara geçirmişler. Victoria umutlanmış gibiydi. Bu işleri hızlandırır. Langdon onunla aynı heyecanı paylaşmayı dilerdi ama haberlerin kötü olduğunu sezinliyordu. Bilgisayarın yanına gidip klavyeyi tuşlamaya başladı. Korktuğu başına gelmişti. Eski moda yöntem daha iyiydi. Neden? Ekranın önünden geri çekildi. Çünkü gerçek kitaplarda parola koruması yoktur. Fizikçiler doğuştan şifre kırıcı değiller sanırım, yanılıyor muyum? Victoria başını iki yana salladı. Ben sadece isteridiyeleri kırabiliyorum. Langdon derin bir nefes alarak yüzünü yarı saydam kasalardaki korkutucu koleksiyona döndü. En yakınındaki bölmeye yürüdü ve gözlerini kısarak loş odacığa baktı. Camların içinde Langdon'ın kitap rafları, parşömen sandıkları ve okuma masaları olduğunu anladığı biçimsiz şekiller vardı. Rafların sonunda parlayan tanım etiketlerine baktı. Etiketler her kütüphanede olduğu gibi o rafta yer alan kitapları sıralıyordu. Langdon şeffaf bariyerin önünde ilerleyerek başlıkları okudu. Pietro il Eremito, Le Crociate, Urbano II, Levant. Bir yandan yürüyerek etiketlenmişler dedi. Ama alfabetik sırada değil, şaşırmamıştı. Eski arşivler genellikle alfabetik sıraya göre dizilmezlerdi. Çünkü pek çoğunun yazarı bilinmiyordu. Kitap isimleri de işe yaramazdı. Çünkü tarihi belgelerin pek çoğu parşömenler üzerine yazılmış başlıksız mektuplardan oluşurdu. Dizin işlemi çoğunlukla tarih sırasına göre yapılırdı. Ama bu düzenleme her nedense tarih sırasına göre de yapılmamıştı. Langdon değerli zamanın boşa gittiğini hissediyordu. Galiba Vatikan'ın kendine ait bir sistemi var. Çok şaşırdım. Yeniden etiketleri inceledi. Belgeler yüzyıllara yayılmıştı ama tüm anahtar kelimelerin birbiriyle bağlantılı olduğunu fark etti. Sanırım konuya göre bir sınıflandırma. Konuya göre mi? Victoria'nın sesi onaylamayan bir bilim adamı gibi çıkmıştı. Kulağa pek de yeterli gibi gelmiyor. Aslında diye içinden geçirdi Langdon bir kez daha düşünerek. Bu hayatımda gördüğüm en makul arşivleme sistemi. Öğrencilerine daima sanatsal bir dönemin tarih ve kelimeler gibi önemsiz ayrıntılarında kaybolmak yerine ruhunu ve ana fikrini anlamalarını söylerdi. Vatikan arşivlerinin de benzer bir felsefeyle dizildiği anlaşılıyordu. Geniş darbeler. Artık kendinden daha emin konuşan Langdon, bu kasadaki her şey yüzyılları kapsayan belgeler Haçlı seferleriyle ilgili. Bu kasanın konusu bu dedi. Hepsinin orada olduğunu fark etti. Tarihi belgeler, mektuplar, sanat eserleri, sosyopolitik veriler, modern incelemeler. Hepsi aynı yerdeydi. Bir konunun daha iyi anlaşılmasını sağlıyordu. Dahice. Victoria kaşlarını çattı. Ama veriler aynı anda pek çok konuyla ilgili olabilir. İşte bu yüzden dipnotlarla işaret koymuşlar. Langdon camdan belgeler arasına yerleştirilen renkli plastik etiketleri gösterdi. Bunların asıl konuların başka bir yerde bulunduğu ikincil belgeler olduğunu gösteriyor. İddialaşmadan vazgeçtiği anlaşılan Victoria elbette diyerek savuşturdu. Ellerini kalçalarının üstüne koyarak devasa alana baktı. Sonra gözlerini Langdon'a çevirdi. Peki profesör, aradığımız şu Galileo şeyinin adı ne? Langdon kendini tutamayarak gülümsedi. Hala bu odada olduğuna inanamıyordu. O burada diye düşündü. Karanlıkta bir yerde bekliyor. Langdon beni takip et dedi. Her bir kasanın tanım etiketlerine bakarak ilk koridordan aşağı hızla ilerlemeye başladı. Sana aydınlanma yolu hakkında anlattıklarımı hatırlıyor musun? Illuminati'nin özenli bir sınavdan geçirerek nasıl yeni üyeler aldıklarını. Onu hemen ardından izleyen Victoria hazine avı dedi. Illuminati işaretleri yerleştirdikten sonra asıl güçlükle karşılaşmıştı. Bilim camiasına yolun var olduğunu bir şekilde anlatmaları gerekiyordu. Victoria mantıklı dedi. Yoksa kimse onu araması gerektiğini bilmeyecekti. Evet ve bilselerdi bile bilim adamları yolun nereden başladığını asla tahmin edemezlerdi. Roma çok büyük. Tamam. Langdon diğer koridora geçerek bir yandan konuşurken bir yandan etiketleri inceliyordu. Yaklaşık 15 yıl önce Sorbon'daki bazı tarihçiler ve ben içeriğinde Segno'dan bahseden bir dizi Illuminati mektubu bulduk. İşaret yolun ve onun nereden başladığının ilanı. Evet ve o günden bu yana ben de dahil olmak üzere pek çok Illuminati uzmanı Segno ile ilgili diğer delilleri de su yüzüne çıkarttık. İşaretin var olduğu ve Vatikan'ın asla öğrenemeyeceği biçimde Galileo'nun bunu bilim dünyasına dağıttığı kabul edilen bir teori. Nasıl? Emin değiliz ama matbu yayınlarla olmalı. Yıllar içinde pek çok kitap ve sirküler yayınladı. Vatikan'ın bunları gördüğüne hiç şüphe yok, tehlikeli gibi. Doğru ama yine de Segno dağıtıldı. Ama kimse onu bulamadı mı peki? Hayır. Ne tuhaftır ki Segno'nun bahsinin her geçtiği yerde, Masonik günlükler, eski bilim dergileri, Illuminati mektupları bir sayı ile gösteriliyordu. 666 mı? Langdon gülümsedi. Doğrusunu istersen 503. Ne anlama geliyor?